Yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 44. bölümüne geldik. Bu bölümde kutsal kitabın ünlü bölümleri arasında yerini almaktadır. Bu kez Yusuf kardeşlerini yine torbalar dolusu buğday ile geri Kenan ülkesine gönderirken başka oyunlar oynayacaktır. Şimdi kardeşlerini başka bir konuda deneyecektir. Acaba kardeşi Benyamin'i ve babalarını seviyorlar mıydı bunlar? Kendi canlarını koruma bahasına aileye sadık kalacaklar mı? Yusuf'u köle olarak satan bu kardeşleriydi. Acaba onların yaşamlarında bir değişim olmuş muydu? Bunu öğrenmek istiyordu. Acaba şimdi de kendi canlarını kurtarmak için Benyamin'in belki de bir köle olarak kalmasına izin verecekler miydi? Yusuf gerçek kişiliğini onlara açıklamadan önce kardeşlerinin sadakat konusunda değişip değişmediğini bilmek ve bundan emin olmak istiyordu. Şimdi uygulayacağı sınav bunu ona gösterecekti. Yahuda kardeşlerin sözcüsü olarak onlar adına konuşuyor. Benyamin'in köleliğe düşmemesi için kendisini onun yerine köle kılmaya hazırdır. Bu bölümde Yahuda'nın kardeşi Benyamin'i tüm yürekten savunduğunu okuyacağız ve eminim ki hepimiz onun bu savunuşunu dinlerken duygulanacağız. Yusuf'un kardeşler için verdiği büyük ziyafetten sonra kardeşlerin geri dönme zamanı gelmişti. Yusuf kahyasına şöyle buyurdu. Bu adamların torbalarına taşıyabilecekleri kadar yiyecek doldur. Her birinin parasını torbasının ağzına koy. En küçüğünün torbasına benim gümüş kasemi ve buğdayının parasını koy. Kahya Yusuf'un buyruğunu yerine getirdi. Sabah erkenden adamlar eşekleriyle yolcu edildi. Onlar kentten pek uzaklaşmamıştı ki Yusuf kahyasına hemen o adamların peşine düş dedi. Onlara yetişince niçin iyiliğe karşı kötülük yaptınız de. Efendimin şarap içmek, fala bakmak için kullandığı kase değil mi bu? Bunu yapmakla kötülük ettiniz. 44. bölümün ilk 5 ayeti böyle diyor. Acaba Yusuf kardeşleriyle oyun mu oynuyordu? Acaba bunları yaparken onlardan öç mü alıyordu? Hiç de sanmıyorum değerli dostum. Yusuf akıllı ve aynı zamanda merhametli bir kişiydi. Amacı kardeşlerini üzmek, onlara acı çektirmek değil, onlardan öç almak değil, onların bir daha unutamayacağı bir ders vermekti. Kardeşlerine karşı gösterdiği iyilikten sonra onlar hiçbir kötülük beklemezken Yusuf'un adamı onlara yetişip yaşamlarını altüst edecektir. Mısır'ın bu acayip yöneticisine karşı nasıl davranacaklarını bilemez duruma geleceklerdir. Kenan ülkesine doğru giderlerken Benyamin'in torbasındaki kaseden haberleri bile yoktu. İşte tam bir gönül rahatlığı içerisinde yollarına devam ederken Yusuf'un kahyası onlara yetişecektir. Beraberinde başka adamları da götürmüş olmalıydı. Yalnız başına 11 adamı geri getiremezdi. Kahya onlara yetişip bu sözleri yineledi. Adamlar, efendim neden böyle konuşuyorsun dediler. Bizden uzak olsun. Biz kulların böyle şey yapmayız. 6 ve 7. ayetler. Yusuf adamına verdiği talimatta efendimin şarap içmek ve fala bakmak için kullandığı kaseden söz etmesini istemişti. Aynı zamanda bu fal meselesini ortaya atınca Yusuf'un kaseyi kimin çaldığını, nereden öğrendiği de belli olacaktı. Kahyasını gönderirken Yusuf, fala bakan birisi olsaydı bu güç sayesinde kasenin nerede olduğunu öğrenmiş olacaktı. İşte onlara böyle bir düşünceyi aşılamak istiyordu. Kutsal söz açıkça hangi türde olursa olsun fala bakmanın büyük bir günah olduğunu yazıyor. Bu nedenle kutsal kitapta her tür fala bakmak yasaklanmıştır. Ya gazetelerde, dergilerde yayınlanan yıldız falına ne diyeceğiz? O da Rab tarafından yasaklanmıştır dostum. Gazetede çıkmış ya da falcı gelip de elinize bakmış ya da içtiğiniz kahvenin tellerini okumuş hiç fark etmez. Bunların hepsi yasaktır, günahtır ve tövbe edilmesi gereken şeylerdir. Yusuf fala bakan bir kişi değildi. Firavun'un ve onun fırıncı başı ile baş sakisinin rüyalarını yorumlarken Rab'den aldığı bilgelikle yapmıştı bunu. Ancak Mısırlılar fala bakarlardı. Yusuf fal kasem derken Benyamin'in torbasındaki kasenin ne kadar önemli olduğunu onlara belirtmek istemişti. Aynı zamanda onların bu kaseyi çaldıkları konusunda inandırıcı bir özelliğe sahip oluyordu. Yusuf geleceği görebilen bir peygamberdi ama ancak Tanrı'nın gösterdiğini görebilirdi. Gümüş kasede hiçbir hüner yoktu. Evet, o dönemlerde Yusuf'un yorumladığı düşlerden dolayı onun bir peygamber olduğu görülüyor. Peygamberlik yeteneğini Tanrı ona vermişti. Çünkü o dönemlerde kutsal kitap henüz yazılmamıştı. Bu nedenle de Tanrı çağırdığı kimselere yetenekler verdi ve bu türden yollarla insanlara konuştu. Ama bugün Rab bu yolları kullanmaz. Çünkü bugün Tanrı sözü, değerli dostum, tam olarak elimizdedir. Bugün Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Bugün insanlar rüyalar, fallar ile uğraşıyorsa bu onların düşük, bozuk ve üzücü ruhsal durumlarını, düşük ruhsal durumlarını gösterir. Kesin olarak diyebilirim ki Yusuf fala bakan bir kişi değildi. Onun bilgi kaynağı Rabbin kendisiydi. Yaratılış 44, 8 ve 9. ayetlerde şöyle okuyoruz. Torbalarımızın ağzında bulduğumuz paraları Kenan ülkesinden sana geri getirdik. Nasıl efendinin evinden altın ya da gümüş çalarız? Kullarından birinde çıkarsa öldürülsün, geri kalanlar efendimin kölesi olsun. Benyamin'in torbasında neler bulunduğunu bir bilselerdi, ağızlarını bile açmazlardı. Kahya, peki dediğiniz gibi olsun dedi. Kim de çıkarsa kölem olacak. Geri kalanlar suçsuz sayılacak. Hemen torbalarını indirip açtılar. Kahya büyükten küçüğe doğru hepsinin torbasını aradı. Kase Benyamin'in torbasından çıktı. Zaten kaseyi Benyamin'in torbasına koymuş olan yine Kahya'nın kendisiydi. İsteseydi hemen onun torbasına gider ve kaseyi oradan çıkarabilirdi. Böyle yapmış olsaydı belki de biraz kuşku uyandırırdı. Onlarla küçük bir oyun oynadı. Önce büyüğünden başladı ve son olarak küçük kardeşin torbasını aradı. Bu şekilde onları heyecanla bekletti. Umutlarını uyandırdı ve en sonunda Benyamin'in torbasından kase çıkınca bütün umutları suya düştü, ağızları apaçık kaldı. Yusuf'un kardeşleri üzüntüden üstlerini, başlarını yırttılar. Sonra torbalarını eşeklerine yükleyip kente geri döndüler. 13. ayet. Benyamin elden gitmişti. Babaları Yakup'un korktuğu, onların düşünmek bile istemedikleri durum başlarına gelmişti. Üstlerini başlarını yırttılar diye yazarken derin bir üzüntüden söz eder burada. Sevilen bir kişi öldüğü zaman yas tutanlar bu şekilde üstlerini başlarını yırtıp ne kadar üzüntü ve acı çektiklerini sergilerlerdi. Sonra halk üzerine büyük bir felaket geldiği zaman aynı şekilde gösteri yapılırdı. Benyamin'in kardeşleri üzüntüden ne yapacaklarını bilmez duruma gelmişlerdi. Geri babalarına gidemezlerdi. Benyaminsiz geri dönerlerse babaları üzüntüden ölecekti. Onlar geri Mısır'a döndüler. Yine Yusuf'un önüne geldiler. Bu adam onlara neden böyle davranıyordu? İçlerinden ne gibi düşünceler geçtiğini, ne gibi duygularla boğuştuklarını biraz da olsa tahmin edebiliriz ama aynı duyguları yaşayamayız. Yahuda ile kardeşleri Yusuf'un evine geldiğinde Yusuf daha evdeydi. Önünde yere kapandılar. Yusuf, nedir bu yaptığınız dedi. Benim gibi birinin fala bakabileceği aklınıza gelmedi mi? Haksızca suçlandıklarını gören Yahuda bu noktada öne gelip savunmasını yapacaktır ve çok asil bir şekilde davranacaktır. Son zamanlarda gelişen olaylar içerisinde Yakup'un oğullarının karakterlerinde olumlu bir değişim oluyordu. Yusuf'a yapmış oldukları kötülüğün geride bıraktığı acı tortu son zamanlarda onları düşündürmeye başlayan kıtlık ve az bir zaman önce Mısır'da başlarına gelen olumsuz olaylar onları düşündürmüş olmalıydı. Acaba karakter yapılarında değişmesi gereken bazı şeyler var mıydı? Yahuda'nın karakterinde bir değişim olmuştur. Bu değişim yine acı ve ıstırap içerisinde oldu. Yahuda, ne diyelim efendim diye karşılık verdi. Nasıl anlatalım? Kendimizi nasıl temize çıkaralım? Tanrı suçumuzu ortaya çıkardı. Hepimiz köleniz artık efendim. Hem biz hem de kendisinde kase bulunan kardeşimiz. Yusuf, benden uzak olsun dedi. Yalnız kendisinde kase bulunan kölem olacak. Siz esenlikle babanızın yanına dönün. Yaratılış 44, 16, 17 ayetler. İşte dostum bu noktada Yusuf onların sadakatini denemeye başlar. Acaba Yahuda'nın yakarışı sırf kendi postunu ya da kardeşlerini kurtarmak için miydi? Acaba kendi canları tehlikede olmadığını öğrenince Yakup'un oğulları ne yapacaklardı? Ne yapalım, zavallı Benyamin'in talihi böyleymiş diye onu terk mi edeceklerdi? Yusuf işte bunu öğrenmek istiyordu. Yusuf onlara suçlu olan Benyamin'dir. Sizler artık özgürsünüz diyor. Benyamin tutuklanmalı ve orada Mısır'da kalmalıydı. Bir zamanlar bu kardeşler Yusuf'u köle olarak Mısır'a satmışlardı. Şimdi ise Benyamin'i orada köle olarak bırakabilirlerdi. Bu Mısırlı'nın gözünde suçlu olan onlar değil Benyamin'di. Onlar geri dönmeye serbestler. Şimdi Yahuda'nın söyleyeceklerine dikkat ediniz değerli dostum. Dikkatle dinleyiniz. Bakın ne diyor. Yahuda yaklaşıp, efendim lütfen izin ver konuşayım dedi. Kuluna öfkelenme. Sen Firavun'la aynı yetkiye sahipsin. Yakup'un oğulları kime çattıklarını çok iyi biliyorlardı. Önlerinde duranın sıradan bir kişi olmadığını çoktan öğrenmişlerdi. Yahuda konuşmasına şöyle devam etti. Efendim, biz kullarına sormuştum. Babanız ya da başka kardeşiniz var mı diye. Bizde yaşlı bir babamız ve onun yaşlılığında doğan küçük bir kardeşimiz var demiştik. O çocuğun kardeşi öldü. Kendisi annesinin tek oğlu. Babamız onu çok sever. Sen de biz kullarına o çocuğu bana getirin, gözümle göreyim demiştin. Bizde çocuk babasından ayrılmaz. Ayrılırsa babası ölür diye karşılık vermiştik. Sen de biz kullarına eğer küçük kardeşiniz sizinle gelmezse yüzümü bir daha göremezsiniz demiştin. Kulun babamızın yanına döndüğümüzde söylediklerini ona anlattık. Babamız yine gidin bize biraz yiyecek alın dedi ama biz gidemeyiz dedik. Ancak küçük kardeşimiz bizimle gelirse gideriz. Küçük kardeşimiz bizimle olmazsa o adamın yüzünü göremeyiz. Babam biz kullarına biliyorsunuz karım bana iki oğlan doğurdu dedi. Biri yanımdan ayrıldı, besbelli bir hayvan parçaladı, bir daha göremedim onu. Bunu da götürürseniz ve ona bir zarar gelirse bu acıyla ak saçlı başımı mezara götürürsünüz. Yahuda olayları bu şekilde anlatırken aynı zamanda babası Yakup'un duygularını da ifade ediyordu. Yakup Yusuf'a ne olduğu konusunda aldatılmıştı. Yusuf bunu bilmiyordu. O kuyudan çıkarılıp köle olarak satıldıktan sonra ailesi içinde neler geçtiğini bilmiyordu. Babasının bu işte ne payı olduğunu, nasıl tepki gösterdiğini, neden onu köle olarak sattıklarını da bilmiyordu ve bunları yeni yeni öğrenmeye başlıyordu. Yusuf konusunda kardeşlerden biri ilk kez böyle açıkça konuşuyordu. Daha önce kardeşleri Yusuf'a ne olduğu konusunda Mısır'ın bu yöneticisine yani Yusuf'un kendisine belli başlı bir açıklama yapmamışlardı. Sadece üstü kapalı sözlerle kardeşlerinden birinin kaybolduğunu söylemişlerdi. Tabii Yusuf'tan söz ediyorlardı. Yani onun ölmüş olduğunu ima etmişlerdi. İşte daha önce kardeşleri Yusuf hakkında konuşurlarken onu yitirdiklerini ima etmişlerdi. Oysa Yusuf'u satmışlardı. Yahuda'nın anlattıklarından başka bir şey daha öğreniyoruz. Yakup yaşlılık günlerinde daha çok Rab'be güveneceği, ona dayanacağı yerde küçük oğlu Benyamin'i kendisine destek almış, ona yaslanıyordu. Benyamin'in başına herhangi bir şey gelirse bu olay Yakup'u yıkacaktı. Değerli dostum, sevdiklerimize güvenmek, onlara dayanmak, tüm yaşamımızı onlar üzerine kurmak yanlıştır demek istemiyorum ama her konuda Rabbimiz bizim dayanağımız olmalı. Çünkü bizler geçiciyiz. Tanrımız hiçbir zaman bizi terk etmez. Güvenimizi boşa çıkarmaz. Bütün güvenimizi bir insana bağlarsak gün gelecek hayal kırıklığına uğrayacağız. Evet değerli dostum, güvenebileceğimiz kişileri seçmeliyiz. Yorulduğumuz zaman yaslanıp dayanabileceğimiz, dinlenebileceğimiz dostlarımız olmalı. Ama bu gibi kişiler hiçbir zaman Rabbin yerini alamazlar, almamalıdır da. Çünkü insanlar geçicidir. Yitirdiğimiz kişi de sizin gibi Rabbin çocuğuysa, o da yeniden doğmuş bir kişiyse, onu kaybettiğimiz için elbette üzülürüz. Gözyaşı dökeriz ama hayatımız tümüyle yıkılmamalı, çünkü o kişi daha iyi bir yerde Rabbin huzurunda sonsuz sevgi içindedir. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik, Münir. 51 yaşlarında. Rabbe hizmet eden ve barışçıl, sevgi dolu bir kardeşimiz. Onu yitirdiğimizde gerçekten çok büyük bir kaybımız oldu. Çok üzüldük. Ama onun Rabbin yanına gittiğini, Rabbin huzurunda olduğunu, cennette olduğunu bilmemiz bize büyük bir tesellidir. Ve bir gün biz de onun bulunduğu yere gideceğiz. Bu kardeşimizi göreceğiz. Gün gelecek siz de Rabbin yanına gideceksiniz. Eğer Mesih'e iman ettiyseniz. Bu dünyadaki hayatta kalıcı değiliz. Rabbe iman etmiş olanlarımız bir gün öbür imanlılara Rabbin yanında kavuşacağız. Onları kaybettik diyemeyiz. Münir kardeşimizi kaybetmedik. Ancak bir süre için göremeyeceğiz diyebiliriz. Yakup bir açıdan imanda gelişiyordu. Ama öbür yandan Rabbe tam olarak güvenmesini geç yaşta bile tam olarak öğrenmemişti. Onun bütün dünyası oğlu Benyamin'e bağlıydı. Sevgi bağı elbette iyidir. Ama sadece ona bağlanmak yanlıştı. Oysa Rabbe bağlı olmalıydı. Bu temeldir değerli dostum. Temelimizi Rabbe atmalıyız. Yahuda, Benyamin elden giderse babası Yakub'a ne olacağını açıklarken sözüne şöyle devam etti. Efendim, şimdi babam kulunun yanına döndüğümde çocuk yanımızda olmazsa babam onu görmeyince ölür. Çünkü onu yaşama bağlayan bu oğludur. Biz kulların da acı içerisinde babamızın ak saçlı başını mezara indiririz. Yahuda gerçekten yaşlı babası için kaygılanıyor. Yahuda tüm kardeşlerin sözcüsü olarak onların da duygularını ve görüşlerini dile getiriyordu. Yakup'un oğullarında olumlu bir değişim olmuştu. Şimdi Yahuda kendi öz şahsı hakkında bir şeyler açıklamaya başlayıp şöyle devam eder. Ben kulun, bu çocuğa kefil oldum efendim. Babama onu sana geri getirmezsem ömrümce kendimi sana karşı suçlu sayarım dedim. Lütfen şimdi çocuğun yerine beni kölen olarak kabul et. Çocuk kardeşleriyle birlikte geri dönsün. O yanımda olmadan babamın yanına nasıl dönerim? Babamın başına gelecek kötülüğe dayanamam. Yahuda'nın konuşması en duygulandırıcı noktasına geldi. Bu adam kendini hiç düşünmüyor şu anda. Önceki bölümlerde kendi zevki için bir sürü skandala yol açan, bilmeden kendi geliniyle yatan bu adam, bu anda kendisini değil, yaşlı babasını düşünüyor. Aynı zamanda yalnız kendisi için konuşmuyor. Kardeşlerin sözcüsü olarak onların duygularını da ifade ediyor. Evet, Yusuf sadık olup olmadıkları konusunda kardeşlerini sınadı. Ve hepsi de sınavı geçti. Bu kardeşleri gerçekten değişmişlerdi. Kardeşlerinin karakteri olumlu yönde gelişmişti. Benyamin'in köle olarak Mısır'da kalmasına izin veremezlerdi. Eminim ki Benyamin'in yerine kendisini köle olarak feda etmek isteyen sadece Yahuda değildi. Yahuda olmasaydı öbür kardeşleri de aynı özveriyi göstereceklerdi. Yüzyıllarca sonra Yahuda'nın soyundan İsa Mesih dünyaya geldi değerli dostum. Kutsal Söz İsa hakkında Yahuda aslanı diye söz eder. Bu aslan bizim günahlarımızın cezasını kendi kusursuz bedeninde çekti. Yahuda suçlu sayılan kardeşi Benyamin'in yerini almaya hazırdı. Ama bunu yapmasına gerek kalmayacaktır. İsa Mesih ise suçlu olan biz insanların yerini kesin olarak çarmıh üzerinde aldı. Günahlarımızdan dolayı bize yaraşan ceza İsa Mesih'in üzerine indi. Günahlarımızdan dolayı o çarmıh üzerinde çekilen cehennem azabını biz çekmeliydik. Ama İsa Mesih bütün bunları bizim yerimizde çekti. Neden? Şöyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın ama sonsuz yaşama sahip olsun. İsa bizim yerimize öldü ki biz yaşayabilelim. Yahuda kardeşinin yerini almaya hazırdır. Bundan sonra ne olacak diğer dostum? Bunu 45. bölümde göreceğiz.